Ayrım 9. Bir gün. David Nichols. Sayfa 137. Kısım 2. 1993-1995. 20'li yaşların sonları. Harcayabildiğimiz kadar çok para harcıyor ve insanlardan alabildiğimiz kadar az şey alıyorduk. Her zaman az ya da çok mutsuzduk ve akranlarımızın çoğu da aynı durumdaydı. Aramızda her zaman çok eğlendiğimize dair bir kurmaca vardı ve bir de hiçbir zaman eğlenmediğimiz gerçeğinin iskeleti. Bildiğim kadarıyla bu, yaşıtlarımız arasında yaygın bir durumdu. Charles Dickens, Büyük Umutlar. Bölüm 6. Kimyasal. 15 Temmuz 1993 Perşembe. Bölüm 1. Dexter'ın hikayesi. Brixton, Earl's Court ve Oxfordshire. Bugünlerde geceler ve gündüzler birbirinin içine karışma eğilimindeler. Modası geçmiş öğleden önce ve öğleden sonra kavramı hükmünü yitirmiş durumda ve Dexter alışık olduğundan daha fazla şafak görmekte. 1993 yılında Temmuz'un 15'inde güneş 5.01'de yükseliyor. Dexter bir yabancının Brixton'daki dairesinden evine dönerken küçük külüstür taksinin içinde seyrediyor güneşin doğuşunu. Dairesinden döndüğü kişi tam olarak bir yabancı değil. Bugünlerde pek sıklıkla edindiği yepyeni arkadaşlarından biri. Grafiker Jeps ya da Cepsi, belki de Bixi ve onun kuş kadar minik, uykulu gözlü, fazla konuşmayıp masaj yoluyla iletişim kurmayı tercih eden kırmızı ağızlı Tara adındaki çılgın arkadaşı. Demiryolu köprüsünün altındaki gece kulübünde sabaha karşı 2'den sonra Tara ile tanışıyor ilk olarak. Kızı bütün gece dans pistinde izliyor. Kız peri gibi güzel yüzünde geniş bir gülümsemeyle birdenbire yabancıların arkasında belirip omuzlarına ya da sırtlarına masaj yapmaya başlıyor. Sonunda sıra Dexter'a geliyor. Dexter başını sallayarak gülümsüyor ve tanınmayı bekliyor. Kızın somurtup parmaklarını burnuna yaklaştırması yetiyor. Herkesin söylediği sözleri söylüyor kız. Sen meşhursun. Peki sen kimsin? Diye bağırıyor müzikten sesini duyabilmek için. Kızın küçük zayıf ellerini tutuyor. Ben Tara. Tara? Tara. Merhaba Tara. Sen meşhur musun? Neden meşhursun? Anlat bana. Televizyondayım. Televizyonda Rahat Ol adlı bir program yapıyorum. Pop yıldızlarıyla röportaj yapıyorum. Biliyorum onu. Sen meşhursun diye bağırıyor sevinçle. Parmakların ucunda yükselip yanaklarından öpüyor ve bunu öyle tatlı yapıyor ki Dexter yeniden müziği bastırarak bağırıyor. Çok sevimlisin Tara. Sevimliyim diye bağırarak cevap veriyor kız. Sevimliyim ama meşhur değilim. Ama meşhur olmalısın diye bağırıyor Dexter. Elleri kızın belinde. Herkes meşhur olmalı diye düşünüyorum. Hepsi anlamsız sözler ve düşünmeden söyleniyorlar ama bu fikir Tara'yı harekete geçiriyor. Aa diye bağırarak parmak uçlarında yükseliyor ve küçük yaramaz kafasını genç adamın omzuna yaslıyor. Sanırım sevimlisin diye kulağına bağırıyor. Ama genç adam aynı kanıda değil. Sen de sevimlisin diyor genç adam ve kendilerini sonsuza kadar sürebilecek bir sevimlisin döngüsünün içinde buluyorlar. Artık birbirlerine sırıtarak birlikte dans ediyorlar ve Dexter insanların akılları başlarında olmadığında nasıl da kolaylıkla iletişim kurduklarını bir kez daha anlıyor. İnsanların yalnızca alkole başvurabildikleri eski zamanlarda bir kızla konuşmak, göz teması kurmayı, içkiler almayı, kitapları, filmleri, aileyi ve kardeşleri sorgulayarak geçirilen saatleri gerektirirdi. Bugünlerde artık adın ne sorusundan bana dövmeni göster ya da nasıl bir iç çamaşır giyiyorsun sorusuna geçiş yapmak mümkün. Çok sevimlisin diye bağırıyor bir yandan kızın kalçalarını bacaklarına sürterken. Miniciksin bir kuş gibi. Ama bir öküz kadar güçlüyüm diye bağırarak mandalina büyüklüğündeki pazısını sıkıyor kız. Çok güzel, küçük bir pazı bu. Dexter onu öpmek için hamle yapıyor. Çok hoşsun, çok hoşsun. Sen de çok hoşsun diye bağırıyor Dexter ve düşünüyor. Tanrım, bu gelişigüzel konuşmalar inanılmayacak kadar güzel. Kız o kadar küçük, o kadar minnacık ki ona çalı kuşunu hatırlatıyor. Ama çalı kuşu kelimesini hatırlayamadığı için kızın ellerini tutup kendine doğru çekiyor, kulağına bağırıyor. Bir kibrit kutusuna sığacak kadar küçük olan kuşun adı nedir? Ne? Kibrit kutusuna koyabileceğim bir kuş. Kibrit kutusuna sığabilecek küçük bir kuş. Adını hatırlayamadım, o küçük kuş kadar miniksin. İki parmağını 2-3 santim aralayarak işaret ediyor. Küçük kuş kadar miniksin, bu kadarsın. Kız ya sözleri onaylamak için ya da müziğe uymak için başını sallıyor. Ağırlaşan göz kapakları titriyor, göz bebekleri büyüyor, göz yuvarları Dexter'ın kız kardeşinin küçükken oynadığı bebeğin gözleri gibi geriye doğru yuvarlanıyor. Dexter ne konuştuğunu unutuyor. Bir an için her şey anlamını yitiriyor. Sonra Tara ellerini tutup sıkıyor. Gerçekten çok sevimli olduğunu tekrarlıyor ve onunla birlikte gelip arkadaşları tanışması gerektiğini, çünkü onların da çok sevimli olduklarını söylüyor. Dexter itiraz etmiyor. Üniversiteden eski ev arkadaşı Callum O'Neill'i arayarak etrafına bakıyor ve onun ceketini giymekte olduğunu görüyor. Bir zamanlar Adam Brown en uyuşuk adamı olan Callum, şimdi bilgisayar yenileyerek büyük bir servet yapmış, pahalı takım elbiseler giyen başarılı bir iş adamı. Ama başarı beraberinde ağır başlık da getirdi. Uyuşturucu yok, hafta sonları içki alemi yok. Burada huzursuz görünüyor. Dexter arkadaşının iki elini yakalayıp azarlıyor. Nereye gidiyorsun dostum? Eve, saat sabahın ikisi. Yapacak işlerim var. Gel benimle, seni Tara ile tanıştırmak istiyorum. Dex, Tara ile tanışmak istemiyorum, gitmem gerek. Sen nesin biliyor musun? Korkaksın. Sen de sarhoşsun, git beni yapman. Gerekiyorsa onu yap, seni yarın ararım. Dexter, Callum'u kucaklıyor ve ona çok iyi olduğunu söylüyor. Ama Tara bir kez daha elini çekiştiriyor. Ve Dexter, kalabalığın arasından, rahatlama odalarından birine doğru sürüklenerek götürülmesine izin veriyor. Rahatlama odaları, chill out rooms, ekstasi kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla kulüplerde bulunan rahatlama odaları. Ekstasi kullanımı, yüksek su kaybı ve sıcak çarpması nedeniyle bazı problemlere ve hatta ölümlere yok açabilmektedir. İngiliz hükümeti 1992 yılında çıkardığı bir yasayla ekstasi yüzünden gerçekleşen pek çok ölüm vakasının önüne geçebilmek için dans kulüplerinde rahatlama odaları olmasını ve ücretsiz su tedarikini zorunlu hale getirmiştir. Her ne kadar Dexter bu aralar herhangi bir şey için nadiren para ödüyor olsa da burası pahalı bir kulüp ve sözüm ona en yüksek kaliteye sahip. Perşembe gecesi için biraz tenha ama en azından o korkunç tekno müzik ve tişörtleri çıkarıp insanın yüzüne ağızları açık çeneleri kilitlenmiş vaziyette bakan dazlak kafalı korkunç gençler yok. Onun yerine Tara'nın arkadaşları gibi büyük minderlere uzanıp kahkahalarla gülen, sigara içen, sohbet edip sakız çiğneyen, kendi akranı 20'li yaşlarda hoş, çekici, orta sınıfa mensup gençler var. Dexter, Gypsy ya da Bixy, sempatik Tash, erkek arkadaşı Stewpot, gözlüklü Spex ve erkek arkadaşı Mark'la tanışıyor. Hepsi ona sakızlarından, Marlboro Light'larından ve su ikram ediyor. İnsanlar dostluk kurmayı büyük mesele zannederler ama burada bu iş inanılmaz derecede kolay görünüyor ve birazdan hep birlikte takıldıklarını, bir kampçı minibüsüyle tatile gittiklerini, güneş batarken sahilde barbekü yaptıklarını hayal ediyor. Ondan hoşlanmış gibi görünüyorlar. TV'de olmanın nasıl bir şey olduğunu, başka hangi ünlülerle tanıştığını soruyorlar. O da birkaç müstehcen dedikodu anlatıyor. Bütün bunlar olurken Tara arkasında çöreklenmiş, küçük haz ürpertleri vererek kemikli küçük parmaklarıyla boynunda ve ensesinde çalışıyor. Her nedense kısa bir suskunluk oluyor. Belki 5 saniyelik ama Dexter'ı şaşkınlıkla birlikte ani bir ciddiyete sürükleyecek kadar uzun bir sessizlik. Yarın, hayır, yarın değil, bugün yapması gerekenleri hatırlıyor. Aman Tanrım, gecenin ilk dehşet ve panik ürpertisini hissediyor. Ama her şey yolunda, her şey hoş. Çünkü Tara etki kaybolmadan dans etmek istiyor. Böylece hepsi gidip demiryolu köprüsünün altında dağınık bir halde DJ'ye ve ışıklara bakarak duruyorlar. Bir süre sırıtarak, başlarını sallayarak, somurtup kaşlarını çatarak dans ediyorlar. Ama baş sallamalar ve sırıtmalar coşkusunu yitirmeye başlıyor. Daha çok hala keyifli olduklarına güvenmek ihtiyacından sallanıp duruyorlar. Dexter gömleğini çıkarmayı düşünüyor, bazen işe yarar bu. Ama zaman geçiyor. Yakındaki birisi ses diye bağırıyor yarım ağızla. Kimseyi ikna edemiyor. Ses çıkmıyor. Düşman bilincini kazanma hali ele geçiriyor hepsini ve ilk çözülen Gypsy ya da Bixy oluyor. Müziğin berbat olduğunu söylüyor ve herkes birdenbire dans etmeyi kesiyor. Sanki bir büyü bozuluyor. Çıkışa doğru yönelirken Dexter eve dönüş yolculuğunu düşünüyor. Kulübün dışında yığılmış olan korsan taksilerin ürkütücü kalabalığını, öldürülmekle ilgili mantıksızca bir korkuyu, Belsiz Park'taki boş evini ve uykusuz saatleri düşünüyor ve bir kez daha bir panik dalgası hissediyor. Arkadaşlar gereksinimi var. Ankesörlü telefon arıyor. Hala uyanıksa Callum'u görebilir. Ama bir erkeğin arkadaşlığı şu sıra iyi gelmez ona. Naomi'yi arayabilir ama erkek arkadaşıyladır. Ya Da, Yolanda, o da Barcelona'da film çekiyor. Ya da korkunç Ingrid, ama o da bir daha Dexter'ı görürse kalbini sökeceğini söylemişti. Ya da Emma. Evet, Emma. Hayır, Emma olmaz. Bu durumda olmaz. Bunu anlamaz, onaylamaz. Evet, şu anda en çok görmeyi istediği kişi Emma. Neden bu gece onunla birlikte değil? Ona çok şey sormak istiyor. Mesela neden asla birlikte olmadıklarını sormak istiyor. Birlikte mükemmel olabilirlerdi. Bir ekip, bir çift. Dex ve Em. Em ve Dex. Herkes bunu söylüyor. Emma'ya karşı hissettiği bu ani aşk karşısında afallıyor ve bir taksiye atlayıp Earls Court'a gidip Emma'ya ne kadar muhteşem olduğunu, onu nasıl gerçekten sevdiğini ve sadece kendisi bildiği müddetçe seksi olmanın ne anlamı ve sadece kendisi bildiği müddetçe seksi olmanın ne anlamı Aa. Ve sadece kendisi bildiği müddetçe seksi olmanın ne anlamı olduğunu, sadece ne olacağını görmek için neden bu işi yapmadıklarını sormaya, bunların hiçbir işe yaramazsa sadece oturup konuşmaya karar veriyor. Bütün gece yalnız olmaktan iyidir. Tanrı'ya şükür telefon elindeyken Bixi ya da Cipsi herkesi evine davet ediyor. Uzakta değilmiş, böylece kulüpten çıkıyorlar. Cold Harbor Lane'e doğru yürürlerken kalabalığın içinde olmak güven verici. Daire eski bir birahanenin çatı katındaki büyük bir alan. Mutfak, oturma odası, yatak odası ve banyo. Hepsi arada duvar olmadan bir arada düzenlenmiş mahremiyet adına tek ayrıcalık olarak ortada duran tuvaleti çevreleyen yarı transparan banyo perdesi var. Bixi bir şeyleri düzenlemekle meşgul olurken diğerleri suni kaplan derisi ve siyah sentetik çarşaflarla kaplı kocaman sayvanlı karyolanın üzerindeki karmaşa yığının içerisinde kahkahalarla gülüyorlar. Yatağın üzerinde gülünç bir ayna var. Aynanın altında yayılarak ağırlaşmış göz kapaklarıyla ona bakıyorlar. Kendilerini hayranlıkla seyrediyorlar. Birbirlerinin ellerini tutmaya çalışıyorlar. Müzik dinliyorlar. Genç ve zeki, çekici ve başarılı olduklarını, ne kadar harika göründüklerini, şu andan itibaren ne kadar iyi arkadaş olacaklarını düşünüyorlar. Heath'te piknikler, birahanelerde geçirilecek uzun ve uyuşuk pazar günleri olacak. Dexter bir kez daha seviniyor. İlginç birisin sanırım diyor biri bir diğerine. Ama kime dediği önemli değil. Çünkü hepsi ilginçler gerçekten. İnsanlar ilginçler. Saatler kimse fark etmeden geçiyor. Şimdi birisi seks hakkında konuşuyor ve sabaha pişman olacakları kişisel ifşaatlarda bulunmakta yarışıyorlar. İnsanlar öpüşüyor. Tara hala Dexter'ın boynuyla uğraşıyor. Sert küçük parmağıyla omuriliğinin tepesini yokluyor. Fakat uyuşturucunun bütün etkisi geçiyor şimdi ve bir süre rahatlatıcı olan masaj birden itekleme ve dürtüklemeler dizisine dönüşüyor. Dexter kafasını kaldırıp baktığında Tara'nın peri gibi yüzü sıska ve tehditkar bir hal alıyor. Çok büyük ağzı ve çok yuvarlak gözleriyle küçük, tüysüz bir memeli hayvan gibi. Ayrıca düşündüğünden daha yaşlı olduğunu fark ediyor. Tanrım, 38 yaşında falan olmalı. Üstelik küçük dişlerin arasında bir parça diş macunu var. Sıva parçası gibi duruyor. Dexter, omurgasında ilerlemeye başlayan dehşet dalgasını kontrol edemez hale geliyor. Korku, endişe ve kendini terleme şeklinde gösteren utanç. Aniden oturuyor. Yüzünden bir şey temizlermiş gibi iki elini yüzünde gezdiriyor. Hava aydınlanmaya başlıyor. Cold Harbor Lane'de kara tavuklar ötüyor. Dexter son derece canlı bir duyguya kapılıyor. O kadar canlı ki neredeyse bir halüsinasyon. Kendini tamamen boş hissediyor. Bir paskalya yumurtası gibi içi boşalmış. Masöz Tara omuzların arasında bir gerilim düğümü yaratmış durumda. Müzik sustu. Yataktakilerden biri çay istiyor, sonra herkes çay istiyor. Çay, çay. Bunun üzerine Dexter kendini kurtarıp kendisininkiyle aynı model olan ancak bir genetik laboratuvarında bulunacak cinsten kocaman meymenetsiz sanayi tipi buzdolabına yöneliyor. Kapısını açıp boş boş içine bakıyor. Bir torbanın içinde salata var, çürümek üzere. Naylon şişmiş, neredeyse patlayacak. Gözleri yuvalarında dönüp görüşünü son bir kez bulandırıyor. Sonra tekrar odaklanıyor ve bir vodka şişesi görüyor. Dolabın kapısının arkasına saklanarak iki esaslı yudum çekiyor. Dilinde iğrenç bir şekilde köpüren elma suyundan ekşi bir yudum alıyor. Sıvıyı irkilerek yutuyor, sakızıyla birlikte. Birisi tekrar çay istiyor. Süt kartonunu buluyor, eliyle tartıyor ve aklına bir fikir geliyor. Süt yok burada diye sesleniyor. Olması gerek diye bağırıyor Cipsi ya da Bixi. Yok, boş, gidip alayım. Dolu, açılmamış karton kutuyu yeniden buzdolabına koyuyor. 5 dakikaya dönerim. Başka bir şey isteyen var mı? Sigara, sakız. Yeni arkadaşlarından bir cevap gelmiyor. Böylelikle sessizce dışarı çıkıyor, merdivenlerden yuvarlanarak iniyor. Kapıdan hızla geçerek sokağın ortasına fırlıyor. Sonra birden koşmaya başlıyor. Bu ilginç insanları bir daha hiç görmeyecek. Elektrik bulvarında bir taksi durağı buluyor. 15 Temmuz 1993'te güneş 5.01'de doğuyor ve Dexter Mayhew çoktan cehennemde. Emma Morley iyi yemek yiyor, ölçülü içiyor. Bugünlerde 8 saatlik iyi bir uyku uyuyor ve sabahları 6.30'da kendiliğinden uyanıyor. Sonra büyük bir bardak su, günlük 1.5 litrenin ilk 250 mililitresini içiyor. Suyu sıcak, temiz çift kişilik yatağının yanına vuran sabah güneşinde duran sürahiden ona uyumlu bardağına dolduruyor. Sürahi. Bir sürahisi var. Bunun gerçek olduğunu inanmakta güçlük çekiyor. Artık mobilyaları var. 27 yaşında öğrenci gibi yaşamak için çok büyük olduğundan artık bir karyolası var. Tottenham Court Road'daki kolonyal tarzda bir mağazanın yaz satışlarının aldığı perforje demirli hasır örgü işi bir karyola. Tahiti marka karyola Earls Court Road'daki dairenin yatak odasının tamamını işgal ediyor. Yorgan kas tüyü, çarşaflar satıcının açıklamasına göre İnsanoğlunun bildiği en iyi pamuk türü olan Mısır pamuklusundan ve tüm bunlar yeni bir düzen, bağımsızlık ve olgunluk döneminin işareti. Pazar sabahlarını Tahit'in üzerinde aylaklık ederek tek başına geçiriyor. Porgy ve Bess, Maisie Starr, yaşlı Tom Waits ve Bach'ın cello suitlerinin acayip bir şekilde cızırtılı plağını dinliyor. Yarım litre kahve içiyor ve en iyi dolma kalemiyle pahalı not defterinin çizgili beyaz sayfalarına öyküler için gözlemlerini ve fikirlerini yazıyor. Bazen işler kötü gittiğinde yazılı sözcüklere karşı hissettiği ve aşk olduğunu sandığı şeyin aslında kırtasiye malzemeleri fetişi olup olmadığını merak ediyor. Gerçek yazar, doğuştan yazar olan kişi sözcükleri kağıt parçalarına, otobüs biletlerinin arkalarına, hücrelerin duvarlarına yazar. Emma 120 gramdan hafif bir şeyin üzerinde kayboluyor. Ama diğer zamanlarda sanki sözcükler hep orada ve hazır duruyorlarmış gibi tek yatak odalı dairesinde saatlerce keyifle yazarken buluyor kendini. Yalnız değil, en azından çok sık yalnız kalmıyor. Haftada 4 gece dışarı çıkıyor ve istese daha çok da çıkabilir. Eski arkadaşlıkları sürüyor. Öğretmenlik okulundan yenileri de var. Hafta sonlarını dergi okumakla geçiriyor. Kulüp haberleri hariç. Tişörtlerini çıkartıp dans eden kalabalıklarla ilgili yazılar, anlayamadığı simgelerle yazılmış yazılar gibi geliyor ona. Köpük dolu bir odada sütyeniyle asla dans etmeyeceğini ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Bunun yerine arkadaşlarıyla bağımsız filmlere ve galerilere gidiyor. Bazen bir kır evi kiralayıp sayfiyede sağlık yürüyüşlerine çıkıyorlar ve orada yaşıyormuş gibi davranıyorlar. İnsanlar daha iyi, daha kendinden emin göründüğünü söylüyorlar. Kadife saç tokalarını, sigarayı, paket servis yemekleri terk etti. Bir kahve makinesi var ve hayatında ilk defa karma bir yatırım yapmayı düşünüyor. Saatli radyo çalıyor ama o kendisine yatakta yatma izni veriyor ve haber başlıklarını dinliyor. John Smith'le sendikalar arasında anlaşmazlık var. Kendini kötü hissediyor çünkü dürüst ve akıllı biri gibi görünen John Smith'i seviyor. Hatta adı güvenilir bir halk adamının prensiplerini akla getirdiği için işçi partisine üye olma olasılığını bir kez daha düşünmeyi hatırlatıyor kendisine. Hem bu belki sona eren nükleer silahsızlanma kampanyası üyeliğiyle ilgili olarak vicdanını rahatlatır biraz. Hedefleri konusunda aynı duyguları paylaşmadığı için değil ama çok taraflı silahsızlanma talep etmek, biraz evrensel nezaket talep etmek gibi bir toyluk olarak görünmeye başladı artık. 27 yaşındaki Emma, yaşlanıyor muyum diye merak ediyor. Bir konunun her iki yönünü de görmekle kendisiyle gurur duyardı hep. Ama şimdi giderek artan biçimde olayların sandığından çok daha fazla yönlü ve karmaşık olduklarını kabul ediyor. Daha sonraki iki haber konusu Maastricht Anlaşması ve Yugoslavya'daki savaşı kesinlikle anlamıyor. Bir fikri olması gerekmez mi? Bir tarafı tutması, bir şeyleri boykot etmesi gerekmez mi? Güney Afrika'daki ırkçılık konusunda en azından nerede durduğunu bilirdin. Şimdi Avrupa'da bir savaş var ve o bu savaşı durdurmak için kişisel olarak hiçbir şey yapmış değil. Mobilya almakla uğraşıyordu. Yeni yorganını huzursuzca atıyor ve yatağıyla duvar arasındaki dar aralığa ayaklarını sürüyerek yalnız yaşadığı için hiç sıra beklemek zorunda olmadığı küçük banyoya gidiyor. Tişörtünü hasır çamaşır sepetine atıyor. Çok güzel bir hasır çalışma. Tottenham Court Road'daki yaz indiriminden aldı. Eski gözlüklerini takıyor, omuzlarını arkaya atıp aynanın önünde çıplak duruyor. Daha kötü olabilirdi diye düşünüyor ve duşa doğru yürüyor. Pencereden dışarıya bakarak kahvaltısını yapıyor. Dairesi kırmızı tuğladan yapılma bir binanın 6. katında ve manzara olarak binanın tıpatıp benzeri kırmızı tuğladan bir başka bina var. Earlscourt'tan pek hoşlanmıyor. Eski püskü ve geçici bir yer. Londra'nın fazla odasında yaşamak gibi bir şey. Tek bir dairenin kirası da çılgınca bir meblağ. Öğretmenlik işine başladığı zaman belki de daha ucuz bir yer araması gerekir ama şimdilik burada yaşamaya devam ediyor. Loco Caliente'den ve Clapton'daki kutu odadan sonra epey yol aldı. Tilly Click'le 6 yıllık beraberlikten sonra artık özgür, mutfak lavabosunun içinde grileşmiş sütyenler, çedar peynirinde diş izleri olmadığını bilmekten hoşlanıyor. Artık uzun zamandır yaşama şeklinden utanmadığı için ailesinin kendisini ziyaret etmesine de izin veriyor. Emma kanepede yatarken Sue ve Jim Tahiti'yi işgal ediyorlar. Londra'nın karışık etnik yapısı, bir fincan çayın bedeli hakkında yapılan yorumlarla geçen 3 dehşet verici günden sonra ve hala onun yaşam şeklini tam olarak onaylamadıkları halde en azından annesi uzun zamandır Leeds'e geri dönüp hava gazı fabrikasında çalışmasını nasihat etmiyor. "Çok iyi yaptın Emmy," diye fısıldamıştı babası onları King's Cross'taki trende gördüğünde. Ama neyi iyi yapmıştı? Sonunda bir yetişkin gibi yaşamayı belki. Tabii ki hala bir erkek arkadaşı yok ama aldırış etmiyor. Nadiren, çok nadiren yağmurlu bir pazar günü öğleden sonra saat 4'te mesela dehşete kapılıp yalnızlıktan boğulacakmış gibi hissediyor kendini. Bir, iki kez telefonu açıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Bazen gecenin bir saatinde telefon sesiyle uyanmanın ne kadar güzel olacağını düşünüyor. Taksideyim ya da seni görmeliyim, konuşmamız gerek. Ama en iyi zamanlarında kendini Muriel's Park'ın roman kahramanları gibi hissediyor. Bağımsız, kitap kurdu, keskin zekalı, gizliden gizliye romantik. Emma Morley, 27 yaşında, İngilizce ve tarih alanlarında iki ana dal, bir yeni karyola, Earlscourt'ta iki odalı bir daire, bir sürü arkadaş ve eğitim konusunda yüksek lisans diploması sahibi. Eğer bugünkü görüşme iyi giderse, bildiği ve sevdiği konular olan İngilizce ve drama eğitimiyle ilgili bir iş olacak. Etkileyici bir öğretmenlik kariyerinin eşiğinde ve sonunda hayatına bir düzen geldi. Bir de randevusu var. Emma'nın düzgün, resmi bir randevusu var. Bir lokantaya gidecek ve bir adamla oturup onu seyredecek. Konuşup birlikte yemek yiyecekler. Tahiti'ye tırmanmak isteyen birisi. Bu gece ona izin verip vermeyeceğine karar verecek. Ekmek kızartma makinesinin yanında durup bir muz doğuruyor. Günlük 7 porsiyonluk meyve sebzenin ilki bu ve bu takvime bakıyor. Ekmek kızartma makinesinin yanında durup bir muz doğuruyor. Günlük 7 porsiyonluk meyve sebzenin ilki bu ve takvime bakıyor. 15 Temmuz 1993. Bir soru işareti ve bir ünlem işareti. Randevusu belli belirsiz görünüyor. 9. ayrımın sonu sayfa 151.